Farklı Düşün Podcast'ın 21. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Bulan.
Hoş geldin Mert. Bu hafta iki bölüm birden çekiyoruz. Apple'ın etkinliği sebebiyle bir bölüm çekmiştik. Hemen etkinliğin arkasından sıcağı sıcağına. Bir gün sonra da yayınlamıştık. Şimdi normal akışımıza devam ediyoruz. 21. bölüm. Onu 20. bölüm olarak saydık. Ekstra bölüm olarak işaretlemedik. 21. bölümden devam ediyoruz. Biraz son zamanda neler yaptık? Bunlardan pek bahsedememiştik. Biraz onları konuşalım. Neler yaptın, neler okudun, neler oynadın? Bir onları sorayım sana.
Tabii. Ben uzun zamandır başlayıp da bitiremediğim birkaç kitap vardı. Onları sonunda bitirdim. Bu daha önce işte Koray Brandt'la yaptığımız bölümde bahsetmiştim. Snow Crash isimli bir bilim kurgu romanı. Bilim kurgu ama sanki bana biraz gerçeğe uyarlanabilirmiş gibi geliyor içerisindeki işte Metaverse göndermesinden dolayı. Aslında Metaverse kavramının ilk yaratıldığı, ilk değinildiği kitaplardan bir tanesi. Kitapta bir virüs, Snow Crash isimli bir virüs var. Bu virüs hem gerçek hayatta var hem dijital dünyada var, Metaverse'de var. İlginç bir şekilde Metaverse'de sadece hackerları etkiliyor. Kitap çok hoşuma gitti. Aslında şimdi ben kitabı birkaç kişiyle paylaşınca onlardan da benzer yorumları duydum okuyanlardan. İlk yani yarısı çok böyle ilgi çekici gelmiyor. Bütün olaylar aslında kitabın yarısından sonra başlıyor. O yüzden olup da hani merak edip de okuyacak olan varsa başlangıçta hani çok hoşuna gitmezse okumaya devam etsin. Çünkü yarısından sonra işler bayağı değişiyor. Orada çok güzel bir kütüphaneci diye bir karakter var Metaverse'de. İşte bütün sorularını sorup cevaplarını alabildiğin. İşte bu dil bilim üzerine meraklılar ya da tarih üzerine meraklılar varsa orada da çok güzel bir diyalog var. Yani sürekli dil bilime değinen, işte Sümerlilere değinen güzel bir kısım var. Benim çok hoşuma gitti. İşte ana karakterimiz bir hacker ama aynı zamanda samuray kılıcı kullanmayı da seven bir hacker. Hem Metaverse'de hem de gerçek hayatta. Bayağı eğlenceli buldum kitabı. Benim çok çok hoşuma gitti. Bilim kurgu sevenler varsa tavsiye ederim.
Bu bir seri mi yoksa devam kitabı var mı yoksa tek kitap mı?
Tek kitap ama yazarın başka kitapları varmış. Ben paylaşınca bu kitabı bizim Slack channel'ı var kitaplar diye. Ben kurdum aslında o da ilginç bir şekilde. Daha önceden kurulmuş ama çok aktif değilmiş. Ben tekrardan aktif edip bayağı orada okuduğum kitapları paylaşmaya başladım şirket içinde. Oradan işte birkaç kişi tavsiye etti bana. Dedi işte bu adamın, şu yazarın bu kitabı da var. Benzer şekilde onu da sevebilirsin diye. Bunun dışında The Box isimli kitabı da bitirdim. Bahsetmiştim konteynerlerle ilgili. Aslında iki açıdan güzel bu kitap. Bir, orada Malcolm McLean isimli çılgın bir adam var. Bu bütün konteynerlaşmayı push eden, sürekli işte eski usul gemicilikle taşıma yapmaktansa konteynerlerle taşıma yapma devrimini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan çılgın bir adamın hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda da konteynerlaştırılmanın işte taşımada konteynerlaştırmanın tarihini anlatıyor. Orada bayağı ilginç şeyler de öğreniyorsun işte. Ne tarz zorluklar yaşadılar devletler. Çünkü sen her ne kadar ben gemiyle konteyner taşıyacağım da desen devlet işin içine girmeden hiçbir şey yapamazsın. Çünkü o portları falan kurman gerekiyor. Milyar dolarlık yatırımlar. Orada bir anda da şeyi görüyorsun. Bazı lokasyonlar inanılmaz önem kazanıyor. Önceden mesela atıyorum New York portu çok böyle kullanılıyorken eski usul taşımacılıkla bir anda her şey değişiyor falan. Ondan sonra işte Çin'in bir anda nasıl bu kadar yükseldiğini görüyorsun. Ondan sonra ürün fiyatlarının ne kadar düştüğünü. Orada mesela Barbie bebek örneğini veriyor. Barbie bebeğin aslında saçı başka ülkeden geliyor. İşte boyası ayrı bir ülkeden geliyor. Vücudu farklı bir ülkeden geliyor. Bunların hepsi daha sonra bir yerde birleştiriyor. İşte bunu aslında diyor sağlayabilmemizin nedeni konteynerlaştırma. Çünkü konteynerla çıtırılınca bu ürünler o zaman shipping maliyeti, işte taşıma maliyeti bayağı düşüyor. O yüzden hani fabrikaları farklı ülkelere, ucuz iş gücü olan ülkelere kurabiliyorlar. Bu sayede böyle düşük fiyatlı şeylere ulaşabiliyoruz biz de. Hani çoğu kişi merak ediyordur. Yani AliExpress'ten ben 2 euro, 3 euro sipariş veriyorum. bana hani İstanbul'dan İzmir'e kargo yapıyorsun, çılgınlar gibi para ödüyorsun, Çin'den ürün geliyor, kargo bedelsiz olarak geliyor. İşte bunu da işte yine konteynerlaştırma şey yapıyor. Orada ilginç bir şekilde ben fark ettiğim şey, bir konteynerle yük göndermek böyle 2-3 bin dolar gibi bir şey tutuyormuş yani. O bayağı benim ilgincime gitti. Hani ne kadar çok konteyner bir gemi alırsa o kadar ucuzluyormuş. Muhtemelen de ben de tahmin ettim. Yani AliExpress'i muhtemelen Türkiye'ye bir konteyner falan gönderiyordur herhalde. Biz genelde ufak tefek şeyler sipariş verdiğimiz için. O yüzden de maliyeti çok düşük olduğundan hiçbir şekilde bize yansımıyordur. Son olarak da Rivers of London diye bir kitap okudum. Bu kitaba daha çok şey diyorlar. Harry Potter'ın yetişkinler için versiyonu diyorlar.
Adult Harry Potter.
Aynen. Bayağı orada da işte benzer bir şekilde işte büyüler var. Ama işte asıl şey karakterimiz, Londra'da geçiyor tabii. Asıl karakterimiz bir polis memuru. Şey falan değil, dedektif falan değil. Bayağı bildiğin hani düz polis memuru. Daha sonra bu evreni keşfediyor. Büyülerin olduğunu falan keşfediyor. Orada bir cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Bayağı eğlenceli bir kitap. İşte hani fantastik bir evren ve bayağı da komik bir evren. Hoşuma gitti. Bu kitap bir seriymiş. Bayağı gördüm ben, birkaç kitap var. Okumaya devam eder miyim bilmiyorum. Biraz böyle çok fazla konuşan bir karakter var. Yani hani başka şeyleri de anlatan bir karakter var sürekli. O yüzden biraz şey oldum ya, tamam abi hani olaya devam edelim. Hani davayı çözelim kafasındaydım ben sürekli, hani çok şey yapıyorsun, başka şeylerden bahsediyorsun diye. Ama genel anlamda beğendim, eğlenceli, komik şeyler de vardı kitapta. Mutluyum yani, böyle ben uzun süre bir kitabı okuyup genelde gaza gelip böyle ilk %40'ını falan çok hızlı bir şekilde okurum. Ondan sonra böyle ortalarda genelde sıkılırım. Sonra da tekrardan o kitabı ele almak zor oluyor. Ama işte bu sefer yapabildim, bu kitapları hemen bitirdim. Şimdi heyecanla bir sonraki okuyacağım kitapları düşünüyorum. Çünkü bayağı daha önce de kitap da almıştım. 6-7 tane kitap bekliyor beni. Onlardan şimdi seçip okumaya devam edeceğim. Sende neler var, neler var, neler yok?
Ben bu arada yani sen bayağı 3-2 fiction kitabı saydın, kurgu kitabı. Kurgu kitabı okumak gerçekten insanı, zihnini bence boşaltan, rahatlatan eserler oluyor. Ben de mesela Zaman Çarkı okumamın sebebi o yani. Gerçekten o dünyaya transfer olup bir süre bu dünyadaki şeylerden uzaklaşmak güzel oluyor. Bugün o konuyu da işleriz yani, benim yeni işimle birlikte gelen o düşünce yoğunluğunu, onu ayrıyetten konuşuruz. Ben bu aralar daha çok yine tabii tamamen hani yazılımcılıktan yöneticiliğe geçtiğim için biraz böyle kendim yeni mesleğimle alakalı şeyler okumaya gayret ediyorum. Tabii şey falan değil yani, kişisel gelişim, içindeki devi uyandır falan gibi şeyler okumuyorum. İçindeki devi uyandır 850 sayfa, biliyorsun değil mi o kitap?
Bilmiyorum öyle bir kitap olduğunu.
İşte biliyorum. Demek ki çok zor bir şey içindeki devi uyandırmak. 850 sayfa olduğuna göre. Neyse ben bu son bir haftada şu Intercom'un marketingi okudum. Intercom diye bir startup var. Bunlar böyle sürekli kendi yaşadıkları deneyimleri e-book olarak, content marketing tabii aynı zamanda doğal olarak, hani insan da çekiyor da. Şeyden kendi sitelerine yayınlıyorlar. Böyle marketing var, product geliştirme var, işte startup kurma var. Böyle işte orada Intercom'da o işleri yapan insanların yazdığı kitaplar var. Ben de Intercom'un marketingi okudum. O güzel bir kitaptı, faydalı bir kitaptı. Güzel tüyolar aldım. Özellikle küçük bir startupken Intercom'un yaptığı bazı trikler var. O konularda güzel fikirler verdi bana. Bir onu okudum. Onun dışında Fundraising diye bir kitap okudum. Sanırım open source'muş o kitap ama ben hani Amazon'da görünce sipariş vermiştim. Fizikseli geldi. Böyle broşür gibi bir kitap. 50 sayfalık bir kitap. Kısacık. Zaten bir metroda giderken yani, ofise giderken şey yaptım. Okudum yani baştan sona. O da işte şeyi anlatıyor. Daha önce yatırım almamış bir startup'ın İlk yatırımını alırken hani hangi taktikleri uygulaması gerekiyor? Yatırımcılarla nasıl konuşulur? Yatırımcıyla ilişkiyi nasıl kurarsın? Nasıl tanışırsın yatırımcıyla? Mail'e nasıl atarsın? Görüşmeleri nasıl yürütürsün falan. Onunla ilgili adam 4-5 tane startup'ına yatırım almış yani Silikon Vadisi'nde olan birisi. Böyle daha pratik şeyler anlatıyor. Güzel bir kitap. Onu da tavsiye ederim. Şu anda şey okuyorum. Working in Public diye bir kitap var Stripe yayınlarının. Open source yazılım maintain etme ve o oluşturma üzerine GitHub'da çalışan Nadia Ekbal diye bir yazarın kitabı. Stripe yayınlarından çıktı dediğim gibi. Orada işte şey probleminden bahsediyor. Hani bir open source proje yapıyorsan ve proje patladığında aslında patlamasından kastım yani popüler olduğunda bir sürü insan kullanıyor ve aslında bir sürü işte issue açıyorlar, şey yapıyorlar. Popülerleştikçe aslında iş yükü artıyor. Ve sen tek bir geliştirici olarak onun altından kalkamaz hale geliyorsun bir noktadan sonra. Yanına başka insanlar bulman gerekiyor. Açık kaynak gönüllülük esasıyla falan gidiyor. İnsanlar senden sürekli geliştirmeler falan talep ediyorlar. Sanki onların hayrına çalışıyormuşsun gibi. Bu durumdan nasıl çıkarsın developer? Yani bu problemi güzel anlatıyor. Bu kavramları da, bu maintain etme, open source projeleri bunlar nasıl oluyor bunları da güzel anlatıyor. Zaten işte GitHub Sponsors özelliğini de geliştiren ekipteymiş bu kadın sonra. Ha. Bu kitabı yazdıktan sonra onu şey yapmışlar. Bilmeyenler varsa GitHub diye bir site var. O bizim yazılımcıların Facebook'u gibi mi diyeyim? Bir site. ama işte orada çocuğumuzun fotoğraflarını değil yazdığımız kodları paylaşıyoruz. Yazdığımız kodlar orada tutuluyor repolarda. Ve işte insanlar o kodları public'se okuyabiliyorlar. İşte bir problem görürlerse onunla ilgili bir ticket açabiliyorlar, issue açabiliyorlar. Kodlar üzerinde değişiklikler gönderebiliyorlar, teklif edebiliyorlar vesaire. Böyle bir birçok açık kaynak projenin aslında bulunduğu, bir gün çökse yazılım dünyasının bir daha ayağa kalkamayacak kadar büyük hasar alabileceği bir platform GitHub. Onun çalışanı. Orada da böyle açık kaynak projeleri, sevdiğim projeleri maddi destek yapabileceğin sponsor diye bir özellik var. Bu adam sonuçta kendi boş vaktinde geliştiriyor. En azından biraz bir motivasyon olsun vesaire diye. Hatta mesela şirketler falan kullanıyorsa o teknolojiyi ayda atıyorum $3,000 falan veren şirketler var yani. Ben bunu başka bir yerden alsam belki $10,000 verecektim diyor. Ben diyor sana diyor $3,000 vereyim diyor. Bu sayede mesela adam da aslında normal işini bırakıp sadece bu projeyi geliştirmeye odaklanabiliyor. Çünkü sadece o şirketten almıyor. Başka şirketlerden de alıyor. Böyle bir yapı. İşte bu kavramlardan bahsediyor. Sonuçta benim konumda yazılımcılara yönelik ürün yapan bir şirket olduğu için ondan da bahsederim birazdan. O yüzden okudum. Bir de Building Mobile Apps at Scale diye bir kitap okuyorum. Hı hı. Hatta bunu senin gönderdiğin link vasıtasıyla tanımıştım. Bu bir tane Gergli Oroz mu öyle bir adam var. bu işte marketing yapmış, newsletterlara para vermiş, kaç kişi gelmiş, kaç dolar tutmuş falan onları böyle yazdığı bir blog yazısı vardı meşhur. Hatta geçenlerde de şey yazmıştı, yazılımcılık şu an çok popüler, hani işinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz, şu an maaşlar uçuyor vesaire. Böyle yazılımcılara tavsiyeler falan verdiği bir blog yazısı vardı, koyarız onu da linklere, faydalı. O adamın kitabı, bu adam Uber'de mobil takımların başında bulunmuş yani lead developer olarak çalışmış birisi. Uber'in de çok büyük bir app'i var. Çok fazla modülü var içerisinde. Böyle çok büyük şirketlerin app'leri nasıl geliştiriliyor? Orada hangi süreçler kullanılıyor? Hangi tool'lar var? Bunları böyle detaylandırdığı, anlattığı bir kitap. Bu benim için önemli. Oraya istersen sonradan geliriz.
Tabii. Şey aslında Blow Pragmatic Programmer diye. Ben de ilk olarak şeyle keşfetmiştim onun blogunu. Product Minded Developer nedir gibisinden bir blog yazısı vardı. Ben o yazıyı okuduğumda inanamadım. Ya dedim bu adam tamamen
tarif ediyor.
Beni tarif ediyor. O yüzden çok sevmiştim. Takip etmeye başlamıştım Twitter'da. Kendisi aslında çok aktif. Aynı zamanda bir nevi de nasıl diyeyim aktivist diyebiliriz. Çünkü kendisi şu anda bir nevi bu işte developerları biraz daha cesaretlendiriyor. Daha fazla maaş isteyenin ya da işte Avrupa'daki maaşlar nasıl? Kendisi Hollanda'da yaşıyor, Amsterdam'da yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa'daki maaşlar nasıl? Avrupa'daki maaşlar artması için çabalıyor. Yani bunu tabii şirketlere söylemiyor ama işte herkesin haber olmasını sağlıyor. Kendisinin de sitede kurdu hatta. Oradan böyle anonim olarak maaşları falan da topluyor bütün Avrupa'daki yazılımcılardan. Şimdilik Hollanda var sadece ama diğer ülkeleri de ekleyecek muhtemelen. Oraya gidip böyle direkt maaşları görebiliyorsun. İşte GitHub'da çalışan ne kadar maaş alıyor, hangi seviyede falan. Toplam o total compensation dediğimiz biz maaşın yanında aldığın diğer bütün benefitlerle toplamda ne kadar kazandığını falan herkes paylaşmış. Oradan çok güzel bir şekilde faydalanabiliyorsun. Biz bunların hepsini işte adamın Twitter profilini, blogunu, bu bahsettiğim web sayfasını paylaşırız notlarda. Sen abi çok güzel şey dedin. Oradan tekrar aklıma şey geldi. İki fiction book dedin. Şimdi ben genelde o şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bir fiction, bir non-fiction şeklinde. Ve şeyi de fark ettim ben. Biliyorsun biz bu aldığım koltuk meselesi vardı bizim. Bilmiyorum bahsettik mi daha önceki bölümlerde. Ben sürekli yatarak okuyordum ve o da benim biraz zorlanmama neden oluyordu. Çok çabuk böyle uykum geliyordu. Çok fazla uzun süre okuyamıyordum. O yüzden böyle seninle konuştuktan sonra sen dedim ben işte şu arkanda koltuk var orada oturup okuyorum dedim. Ben de gittim aynı koltuğu aldım. Bu aslında o da güzel bir koltuk baya. IKEA'da Danish Chair olarak böyle bir Danimarkalı bir tasarımcının tasarladığı. Ama işte IKEA'nın da onu tasarım kopyalayarak çok ucuz bir şekilde bizlere sunduğu. Normalde ben seninle paylaşmıştım 10.000 euro falan aslında orijinal koltuğun fiyatı ama
evet.
IKEA sağ olsun kopyalamış tasarımı. Ben de o koltuğu alıp ondan sonra aslında biraz kendime şey bu hani derler ya işte bir tarz böyle alışkanlık geliştirmeye başladım. İşte iş bittikten sonra yemeği yedikten sonra biraz böyle yarım saat falan dinlenip ondan sonra işte koltuğa oturup bir saat, iki saat okuma yapmaya başladım. Ondan sonra orada mesela okuyorken non-fiction bookları okuyorum. Oturarak okurken. Ondan sonra yatağa geçiyorum. Yatağa geçtiğimde de fiction book'u alıp o çünkü hani biliyorum zaten artık uykum da gelecek yavaş yavaş. Fiction'ı okumak da çok kolay. Düşünmüyorsun zaten fiction book okurken. Öyle yapmaya başladım. Öyle olunca işte ben bu kitapları çok çabuk bitirebildim. Bunun çok faydasını gördüm. O yüzden bunu bahsetme nedenim eğer hani çok kişi diyor ya ben kitap okuyamıyorum falan işte hani orada bazen nedenlerden bir tanesi okuduğun kitabın yanında nasıl okuduğun ya da işte bunu alışkanlık haline getirdin mi meselesi var. Ben onu şimdi yapmaya başardım şimdilik. Umarım koruyabilirim bu alışkanlığı. Bu sayede umarım daha da fazla kitap okuyabilirim.
Evet, keramet koltuk da değil tabii ama faydası da oluyor. Hani koltuk alınca bir anda süper kitap okuyan bir insana dönüşeceğim diye düşünüyorsunuz. O çok doğru değil. Ama rahat bir koltukta da kitap okumanın keyfi başka. Güzel aydınlatmayla falan. Uh-huh. Güzel oluyor. Onun dışında kitaplardan başka The Morning Show'un birinci sezonunu bitirdim. İkinci sezonu da başlamış. Apple'ın dizisi Morning Show. Çok güzeldi bence. Birinci sezon. Çok, çok keyifliydi. Onun dışında da bir şey seyretmedim. Zaten çok da fazla seyretmeye vaktim olmuyor. Oyun hiç oynayamadım. Bir haftadır hiç açmadım yani Xbox'ı.
Ya sen geçen bahsettin oradaki Corey karakterini. Bu aslında ne diyeyim müdür olan evet. Şeyde şirkette yapımcısı olan bu Morning Show'un yapımcısı olan televizyon kanalının yöneticilerinden biri. Sen onu söyledikten sonra abi ben ikinci sezonda o karaktere bayağı fokusladım yani dedim hani oyunculuğuna bakmaya başladım adam ne yapıyor falan. Ben çünkü hep şeyi düşünüyordum aslında iki ana karakter var yani başrol oyuncusu diyebileceğimiz şovda. Ben hep onlara bakıyordum aslında ama böyle çok da nasıl diyeyim beni çok tatmin etmiyordu böyle oyunculuklar. Yani hani kötü demiyorum ama iyi ama böyle şey göremiyordum böyle hani izleyeyim yani hani sırf bunun oyunculuğu için izleyeyim diyemiyordum. Ama sen o Corey dedikten sonra... Ben ikinci sezonda çünkü bayağı görüyorsun o karakteri. O adamın oyununa dikkat etmeye başladım. Ve hakikaten şeyi fark ettim. Adam muazzam bir oyuncuymuş ya.
Yani, çok iyidir.
O kadar iyi taşıyor ki karakteri. Yani inanamadım. Şey gibi yani Christoph Waltz var ya. Ben onun oyunculuğuna da bayılırım. Bu Soysuzlar Çetesi'nde hani ben... Kaç kere seyretmişimdir. Sırf onun oyunculuğunu izlemek için izlemişimdir. Zaten oradan da yanlış hatırlamıyorsam Oscar almıştı. Otur evet. İzle yani adam o kadar güzel oynuyor. Hani bu Corey'de de biraz onu sezmeye başladım. Adamın hakikaten sırf oyunculuğu için bile o dizi izlenirmiş gibi geldim ona.
O adam aslında çok meşhur bir oyuncu ve aslında bir Broadway oyuncusu. Broadway müzikallerindeki şarkı söylediği bir sekans da var birinci sezonda. Billy Crudup bu arada oyuncunun ismi. Almost Famous'ta gitaristi. Almost Famous diye bir film vardı. Müzik grupları ile ilgili. Neyse çok şey yapmayacağım ama hani onun karakteri çok iyi yazılmış bir karakter ve adam çok iyi oynamış. O adama ödül vermeleri lazım yani, ben çok severek seyrediyorum. Bir de derin, değişik bir karakter.
Hakikaten, çok derin bir karakter.
Yani işte Morning Show'un konusunu da çok hani şey yapmayalım, hani spoiler vermek gibi olmasın ama hani çok böyle artık monotonlaşmış bir haber programını yeni neslin seyredebileceği bir formata dönüştürmeye çalışan bir adamı oynuyor aslında. Çok ilginç fikirleri var ama üst yönetim hiçbir zaman tabii kabul etmeyecek o fikirleri. Çünkü onlar eski kafayla yönetiyorlar. Orada o adamın o işte cesareti, o çılgın şeyleri denemesi, üst tarafı takmaması falan, o şeyi karakteri çok güçlendiren şeyler. Güzeldi yani, genel olarak dizi olarak gayet beğendim.
Bir de bunun dışında şeyden de bahsedeyim dedim. Bilmiyorum sizin oralarda da artık hava erken kararmaya, geç aydınlanmaya başlamıştır diye tahmin evet. ediyorum. Artık kış geldi. Yani şimdi Hamburg'da bu inanılmaz. Yani yazı çok seviyorum çünkü gün çok uzun oluyor. Akşam 10'a kadar dışarıda kalabiliyorsun, aydınlık oluyor. Ama kış oldu mu işler çok kötü oluyor. Ben şeyi fark ettim. Sabah uyanamamaya başladım. Bunu da aslında şeyden öğrenmiştim. Bu Why We Sleep diye kitap. Daha önce niçin uyuruz diye bahsetmiştim. Orada aslında çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yani vücudun da aslında bir saati var. Bu saatte aslında güneşle orantılı bir şekilde hareket ediyor. Yani işte gün batınca artık vücudun belirli bir hormonları salgılıyor. O hormonlarla sen yavaş yavaş o uyku evresine geçiyorsun. Aynı şekilde gün doğunca da yine belirli hormonlar salgılanıyor ve sen uyanıyorsun. Şimdi ben şeyi fark ettim. Son işte birkaç haftadır uyanınca hala bir böyle bir yorgunluk, esnemeler falan oluyor. Ondan sonra fark ettim ya, dedim bu kesinlikle şeyden ötürü, çünkü hani hiçbir şeyi değiştirmedim. Hiçbir alışkanlığımı değiştirmedim. Biliyorsun ben zaten artık şey, vejetaryenim, et yemiyorum. Böyle vücutu yoracak hiçbir şey yapmamaya başladım. Kafein kullanmıyorum, kahve içmiyorum. Çay içmiyorum ama işte böyle nasıl diyeyim, nane çayı falan tarzı şeyler içiyorum. İşte kafein içeren çay içmiyorum. Alkol kullanmıyorum artık. Onların böyle çok bayağı kötü etkisi oluyor uyku üzerine ve uyku aslında özellikle bizim gibi tamamıyla hani zihniyle iş yapan, kas gücüyle iş yapmayan insanlar için inanılmaz değerli bir şey. O yüzden çok ben önem veriyorum. O yüzden fark ettim, dedim bu tamamen günün geç ağarmasından ötürü. O yüzden birkaç araştırma yaptım. Şey diye bir şey gördüm. Wake up light diye, uyanma ışığı diye Philips'in bir ürünü varmış. Onu gördüm. Ya dedim çok güzel düşünmüşler. Bayağı güneşi taklit ediyor. Yavaş yavaş işte turuncudan işte hani güneş ağarma renklerini taklit ediyor. Bu sayede işte senin her ne kadar gözün kapalı da olsa vücut onu bir şekilde algılıyor. O hormonların aslında salgılanmasını neden olarak senin daha rahat bir şekilde uyanmanı sağlıyor. Ürünün içinde şey falan da diyordu. Klinik olarak test edilmiştir falan diye. İşte test sonucunda teste dahil olanlar hani daha rahat uyandıklarını falan söylemiş. Ama ürün çok pahalı geldi bana. İşte 100 euro gibi bir şey diyor. Ya dedim alt üst içerisinde bir tane akıllı led ampul var. Işığın şeyini, sıcaklığını değiştiriyorlar. Bir de işte rengini değiştiriyorlar. Ondan sonra ufak bir araştırma buldum, yaptım. Bu Nanoleaf diye bir marka varmış. Apple'ın kendi mağazasında da satılıyormuş. Onu gördüm. Çok ilginçime gitti. Biliyorsun benim akıllı ev setup'ım tamamen HomeKit üzerine kurulu. Belki bir bölümde anlatırım ben bütün bu setup'ımı. Çünkü bayağı bir sürü sensör falan ekledim. Baktım bu ampul de Nanoleaf'teki ampul de işte HomeKit destekliyor. Buna dedim bir tane de ben aparat alayım, yatağın ucuna koyayım. Böyle yatağın ucundan güneş doğuyormuş gibi olsun diye siparişini verdim. Ondan bahsedeyim dedim. Eğer benzer sorunları yaşayanlar varsa, çünkü bazı insanlar çok karanlık duyuyor. Bütün camları şeyleri kapatıyor ama işte sabah uyanırken o çok zor oluyor. Çünkü hiçbir şekilde vücut anlamıyor sabah olduğunu. O yüzden hormonları salgılamıyor. O yüzden sen çok yorgun bir şekilde uyanıyorsun. Sürekli uykun oluyor. Bu tarz çözümler aslında işe yarıyormuş. Ben o işte Philips ürününün altında gördüm, bir sürü kişi yazmış işe yaradı diye. Ben birkaç arkadaşa sordum. Onlar dedi bende yaramadı. İşte her kişiden kişiye değişiyor muhtemelen. Ben de aldım. Önümüzdeki hafta deneyeceğim. Umarım işe yarar. Böyle uyku problemi olanlar da belki böyle bir çözüm düşünebilir diye bahsedeyim dedim. Hani günün sonunda ben o diğerine 100 euro dedik de bu iki işte ben bir aparatla bir de ampule toplamda 30 euro gibi bir şey verdim. Hani onunla karşılaştırınca çok daha 3'te 1 fiyatına benzer bir çözümü üretmiş oldum.
Tabii. Liseye giderken ben sabah 6'da kalkıyordum gitmek için. Böyle zifiri karanlık oluyordu kışın.
Ya ben işte bunu anneme anlattım. O da şey dedi yani işte Türkiye'de bu hala saat geri alma olayını şey yapmadılar, düzeltmediler. Kaldırdılar. Sürekli diyor karanlıktasın yani sabah uyanınca karanlık dışarısı. Çok çok kötü. Özellikle mesela çocuklar için ben hatırlıyorum yani ilkokula falan giderken sürekli böyle bir karanlık duyanırdık biz. Böyle hiç şey yapamıyorsun. Sürekli böyle evet. Yorgunsun, uykun var, esniyorsun sürekli. İşte vücut hala uyumanı istiyor çünkü. Ondan dolayı çok çok kötü bir şey. İşte hani uzaktan çalışmanın biz faydaları diye geçen bölüm, iki bölüm önce bahsetmiştik. Onlardan bir tanesi de bu aslında. Hani uzaktan çalışıyorsan kesinlikle. Genelde hangi saatte kalktığında bir önemi yok. O yüzden eğer mesela Türkiye'de olup da uzaktan çalışıyorsan bu saati geri almamadan ötürü ortaya çıkan problemi sen aslında birkaç saat uyuyarak ekstradan çözebiliyorsun. Hazır böyle işten de bahsetmişken yavaş yavaş ana konumuza geçelim. Sen herhalde ilk başladığımızda hala sen eski bu programa podcast'a başladığımızda eski şirketinde çalışıyordun.
Evet, Dubai'deki şirkette.
Daha sonra oradan ayrılıp startup'a co-founder olarak dahil oldun. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun orada? Çünkü ben daha önce hiçbir startup'ta çalışmadım ve şeyden çok eminim. Büyük bir şirkette çalışmakla startup'ta çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Özellikle rahatlık açısından. Senle sürekli konuşuyoruz. Ne kadar yoğunsun falan gibisinden. Sen sürekli bir şeylerle uğraşıyorsun. Çok farklı konulara değiniyorsun. Sadece bir işe odaklanmıyorsun daha önceki işindeki gibi. O yüzden evet. Belki yavaştan bahsedebilirsin deneyimlerini.
Tabii. Yani ben Dubai'de çalışırken orası kurumsal bir şirketti. 280'e yakın çalışanı vardı o şirketin. Ve bunların belki de 40-50 tanesi yazılımcıydı. Bayağı da büyük bir yazılım takımı vardı. Tabii süreçler falan ona göre oluyor. Kâr eden bir şirket vesaire. Çok büyük ciroları var. Hani o tabii onun deneyimi çok başkaydı. Aslında bir yazılımcı olarak benim için çok büyük bir rahatlıktı o. Çünkü ben Türkiye'de hep işte müşterilere falan iş yaptım. Onların sıkıntılarını biliyorum. Freelance çalışmanın sıkıntılarını direkt birinci elden yaşadım. Ve ondan sonra böyle kurumsal ve ama süreçlerin de çok iyi olduğu, böyle saçma sapan bürokrasinin olmadığı, gerçekten tamamen kendi mesleğine, işte zanaatına odaklanabildiğim bir şirkette çalışmak çok benim için farklı bir deneyimdi. Ve orada aslında işte süreçlerin nasıl olması gerektiğini vesaire de çok iyi gördüm. Ve işte 3 seneye yakın çalıştım orada. Hani bayağı da iyi bir zaman 3 sene. Fakat işte tabii bir yerden sonra insan sıkılıyor. Ben 11 yıldır iOS yazıyorum ve hani takdir edersin ki artık aynı şeyleri yapmaya başlayınca insan çok şey yapıyor. Yani başka bir şeyler yapmak istiyor, öyle diyeyim. Bizim mobil geliştirmede de genel olarak şey sektör şeye doğru gitti hep. Bizim işte aptal client dediğimiz dummy client tipi uygulamalara gitti. Ne bütün aslında veri server'da, cloud'da bir yerde duruyor. Uygulamalar sadece o veriyi okuyup gösteriyor kullanıcıya. Sonra kullanıcı bir etkileşime geçince aslında server'daki veriyi değiştiriyor. Kendi içeride herhangi bir işlem yapmıyor. Sadece göster ve kullanıcı etkileşimlerini karşı tarafa aktar şeklinde gidiyor ki bugün sizin kullandığınız bütün app'ler Instagram'ından, Netflix'inden, Spotify'ından hepsi aslında dumb client uygulaması. Bu tarafa evrildi mobil geliştirme. O da beni sıkıyordu. Biraz uzun anlattım farkındayım ama daha sonradan tabii böyle bir fırsat olunca App Circle diye bir firmada çalışıyorum ben. İşte co-founder olarak gelir misin dedikleri zaman ben de hani bir ciddi düşündüm. Çok başka challenge'lar çünkü. Şimdi 280 kişilik bir ekipten 10 kişilik bir ekibe geldim ben. Ki oradaki şeyi düşünebilirsin yani. Hani yapılacak çok fazla iş var. Daha Ocak ayında public olmuş bir startup, insanların kullanımına sunulmuş bir ürün. Bir sürü gelişme olanağı var, değişecek bir sürü noktası var, iyileştirilebilecek çok fazla nokta var. Yani oturmuş bir ürün olsa da temel anlamda çok fazla yapılacak iş var. Şimdi bu App Circle nedir vesaire diye merak eden de olursa şöyle genel olarak bir bahsedeyim. Aslında ben kendi domainimin dışına çok fazla çıkmadım. App Circle mobil geliştiricilere, mobil uygulama geliştiren takımlara ve kişilere ve işte kurumsal şirketlere yönelik yapılmış bir CI/CD aracı. Şimdi CI/CD deyince de bizim podcast'ımız dinleyicileri çok farklı gruplardan oldukları için onu da bir anlatayım. CI/CD deyince kıdemli bir yazılımcı hemen anlıyor ne olduğunu. Fakat açmakta çok fayda var. CI Continuous Integration demek. Sürekli entegrasyon yani. CD de Continuous Delivery, o da sürekli teslimat anlamına geliyor. Bu ne anlama geliyor? Biz şimdi ekiplerde kod yazarken bir sürü kod yazan insan var ve bunlar aslında aynı uygulamayı geliştiriyorlar. Bu kodlar yazıldıkça ana kısmına birleştiriliyor. Yani herkes kendi izole alanında yapıyor geliştirmeleri, sonra bunlar bir yerde birleştiriliyor. Birleştirilince size bu bir App Store'da yeni bir güncelleme, yeni bir versiyon olarak gözüküyor ama bunlar küçük kod parçacıklarının birleşmesiyle oluşuyor. Bu kodlar birleştirilmeden önce şirketler bu kodların düzgün yazıldığına dair, düzgün çalıştığına dair belli süreçlerden geçirmek istiyorlar. Şirketlerin böyle kriterleri var. Yani belki adam küçük bir hata yaptı, oradaki yazılımcı küçük bir yanlış yaptı. Bunun baştan tespit edilip hiç birleştirilmemesi gerekiyor ana projeyi, ana kısmı. İşte bu noktada bir sürü işte arka tarafta makine kiralıyorlar. Bu makineler bu testleri vesaire yapıyor. İşte App Circle mesela bu CI kısmını zaten barındırıyor. Bir de bu ürün yapıldıktan sonra insanların önüne koymadan önce bunların bir de test süreçleri var. Yani bunu test eden insanlar var. Daha çıkmadan önce sürüm beta versiyonunu dediğimiz işte sürümü kendi telefonunu elindeki cihazı kurup orada testlerini yapan insanlar var. Kalite kontrol ekipleri var. Bütün şirketlerde oluyor genelde. Bu testlerinde sürekli paketlenip uygulamaların her kod değişinde bu insanlara gönderilmesi gerekiyor. Bunu da manuel yaparsan bu çok vakit alan bir iş. Çünkü tek tek paketleyeceksin kendi bilgisayarında. Bütün bunları falan otomatize eden aslında mobil yazılım geliştiren ekiplerin sadece yazılım geliştirmesini sağlayan, diğer geri kalan bütün sıkıcı ve yani tekrar eden işleri otomatize eden bir platform. Biraz uzun anlattım ama gerçekten kompleks yapılan iş. O yüzden de biraz şey oldu.
Aynen. Ama developerların böyle zamanını bayağı azaltan, şey yapan, tasarruf etmesini, zamandan tasarruf etmesini sağlayan bir şey. Yani bizde de mesela işte CI kısmında bir sürü check var. Yani yazdığın kodun style'ını check ediyor. Ondan sonra TypeScript yazıyorsan type'ını check ediyor. Ondan sonra işte bütün testlerini çalıştırıyor. Şimdi mesela tabii çok kişi diyebilirsen bunları lokalde de yapabilirsin ama şimdi bazı app'ler var. Atıyorum sen mesela işte Uber'den bahsettin. Uber'in app'inin sen type check'ini yapamazsın. Ya da işte bütün testlerini lokalde kendi makinanda çalıştıramazsın. Çünkü belki saatler sürer o kadar büyük bir app olduğu için. Genelde de bizim biz lokalde şey yapınca, bir şeyler yapınca bu işte type checking testler vesaire sadece değişiklik yaptığın dosyalarda üzerinde çalıştırılıyor. Onlar da kısa sürüyor genelde ama şeyi de bilmen gerekiyor genelde işte test, belki başka yerdeki bir testi bulsun. O yüzden genelde işte GitHub'a sen pushladığında bu CI otomatik olarak trigger ediyor. İşte type checking yapıyor. Bir sürü işte testleri çalıştırıyor falan filan. Günün sonunda hani sen böyle bir şeyleri bilgisayarına çalıştırıp sonuç beklemiyorsun. Bu makinelerde çalışıyor ama şeyde senin dediğin gibi farklı kısmı sanırım benim ortamıma oranla build etmen gerekiyor. Bir çünkü günün sonunda evet. Sen bir app, özellikle mesela Android ise mesela orada o APK'sını oluşturman gerekiyor değil mi?
Kesinlikle.
Siz onu da hallediyorsunuz anladığım kadarıyla.
Biz zaten mobil uygulama geliştirme olduğu için biz iOS, Android, işte React Native, Flutter gibi teknolojileri destekliyoruz. Aslında bu dördü zaten en büyük şeyler, mobil geliştirme şeyleri. Zaten neticede iOS ve Android iki tane işletim sistemi var. Çıktığı da oraya alıyorsun. Evet, yani bizim süreçlerimiz bu şekilde. Tamamen mobile özel. Yani bunu birçok sizin de kullandığınız gibi yapan farklı tool'lar var ama bu sadece mobil geliştiricilere yönelik yapılmış bir şey. O yüzden de aslında benim domainim baktığınız zaman. Ben de çünkü uzun yıllar mobil geliştirme yaptım. Tabii bu CI/CD'yi mutlaka aslında bütün mobil geliştiricilerin bireyselden ekibe, büyük kurumsala kadar kullanması gerekiyor. Sadece kurumsal şirketler için gibi düşünülmesin. Çünkü her kod değişikliği gönderdiğinizde bireysel de olsanız bu testlerin koşulması sizin daha az hata yapmanıza sebep oluyor. Bir, ikincisi size zaman kazandırıyor. Zaman demek de aslında şirketler için para demek bir yandan. Normalde adam belki işte 6 saat çalışıyorsa günde bunun 2 saatini APK çıkartmak için harcıyorsa bu şirket için çok ciddi bir kayıp. O yüzden şirketlere de çok ciddi bir maliyet şey yapıyor, kurtarıyor. Büyük bir maliyetten kurtarıyor şirketleri. O yüzden bu tool'lar çok önemli. Biz de önemli gördüğümüz için zaten AppCircle'ı geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii birazcık daha ben buradan kopup şeye geleceğim. Hani co-founder olarak.
Aynen, ben yapıyorum de onu soracaktım tam sen. Çünkü hani domain'den kopmadın. Domain aynı ama sen önceden kod yazıyordun. Şimdi bilmiyorum artık kod yazıyor musun yoksa hiç daha yazmıyorum. Çok konuşuyor musun? Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor bir günün?
Şimdi tabii ekip küçük, onu söylemiştim zaten. Biz tabii böyle olunca ve startup olunca co-founder'lar aslında standart bir yöneticiden ziyade aslında bir sürü şapka takan bir takım elemanı olarak çalışıyorlar. Ki zaten böyle küçük startuplarda hani böyle piramit tarzı bir hiyerarşi olmaz. Genellikle flat hiyerarşi olur. Herkes elini taşın altına sokar. Yetenekli insanlardan oluşması gerekir. Böyle olduğu zaman zaten aslında startup başarıya ulaşıyor. Ben de tabii bu doğrultuda hem marketing'e bakıyorum, hem işte satışla ilgileniyorum. Tabii ki bana yardımcı olan insanlar var bu tarafta ama bunların hepsini yapıyorum. Customer support, müşteriler, kurumsal müşterilerimiz var. Onlar bir problem açtığı zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Debug falan yapıyoruz beraber yani. Onların projelerinde hatalar oluyor mesela. Böyle durumlar var. Bir yandan işte şirketin gidişatına karar veriyorum. Hangi feature'lar üzerine çalışacağız? Bu feature'lar nasıl olacak? Hatta işte arayüz tasarımlarında yardımcı oluyorum. Bu arayüzler nasıl olmalı? İşte user experience nasıl iyi olur? O konularda da çünkü zamanla çalıştığım için oraları da şey yapıyorum. İşte analitik sürekli takip ediyorum. İnsanlar geliyorlar, ne yapıyorlar üründe, neleri kullanıyorlar? Neler kullanışlı, neler kullanışsız, işte kullanıcı testleri yapıyorum. Çok fazla şey yapıyorum yani. Çok fazla şapka var taktım ve sürekli değiştiriyorum. Tabii bu çok farklı bir iş çünkü şimdi developerken bana tasklar geliyordu. O taskları bitirdiğim zaman günüm bitiyordu. Şimdi burada tasklar diye bir şey yok yani. Bir önünde bir sonsuz bir task şeyi var, yığını var. Ve sen arasından bir şeyleri önceliklendirip yapmaya çalışıyorsun. Burada tabii şey oluyor hani sürekli bir kere context switching oluyor. Bu beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi. Çünkü ben mesela bir odaklı fokuslu çalışma biliyorsun yani bunun üzerine çok kafa yormuş birisiyim. Bunu da yapıyorum gün içerisinde. Mesela bir tane konu seçip ona odaklı çalışıyorum. Ama bir yandan da mesela sabah ilk kalktığımda yapmam gereken işte maillere cevap vermek, customer support'a bakmak vesaire gibi böyle sürekli context switching yaparak çözmem gereken bir sürü şey oluyor. Task oluyor. Minik tasklar oluyor. Ama tabii o gün mesela atıyorum web sitesini iyileştirmek gibi bir konu seçtiysen de ona böyle 3-4 saat blok ayırmam gerekiyor. Başka türlü zaten yapamam yani. Bu beni mesela çok zorladı sürekli context switching. Çünkü insan beyni pek context switching'e uygun tasarlanmış bir şey değil. Mekanizma değil. Tek task yapmaya aynı anda odaklanmış bir mekanizma ama işte tabii startup'ta böyle olmuyor. Bu biraz açıkçası şey beni zorlayan noktalardan bir tanesiydi. Şey esprisi yapmayacağım yani sabah 4'te kalkıyorum işte köpeğimi gezdiriyorum.
Kahveni alıyorsun Starbucks'tan.
Ondan sonra. Aynen. 7'de işbaşı akşam 7'de uyuyorum falan.
Ya ama ben şeyi merak ediyorum.
Kitap bitiriyorum falan.
Bir de Twitter'da da böyle şeysen fenomensin aynı zamanda da var öyle karakterler ya inanılmaz. Evet. Ben şeyi merak ediyorum abi sen önceden tahmin ediyorum günde muhtemelen 8 saat çalışıyordun. İşte yazılımcıyken haftada 40 saat çalışıyordun.
Yok, 8 saat hala öyle mi? 3 saat falan çalışıyordum ben yazılımcıyken.
Çünkü... Ya ama işte hani kontratın belki bilmiyorum 8 saat üzerinde. Hani,
evet, yani çalışma mesai 8 saat
de... üzerinde hani kimse seni 8 saatten fazla çalışmaya zorlayamazdı muhtemelen.
Yok kesinlikle.
Ama şimdi nasıl o durum, ben onu merak ediyorum. Yine
yani şu ekipteki insanlar tabii ki de gece vakti çalış vesaire demiyoruz. Bazen işte böyle infrastructure durumlarında bir işte taşıma oluyor, bir makineleri güncelleme oluyor falan. O zaman mesela bizim onu da işte mesela pazar sabahı falan yapmamız gerekiyor. Çünkü Amerika'da gece, Türkiye'de çok erken, pazar günü yani insanlar deploy almıyorlar vesaire. Yani boşken mesela yaptığımız oluyor. Öyle mesai kaymaları infrastructure takımı için olabiliyor. Ama diğer çalışanlar için bu mesai kavramına dikkat etmeye çok çalışıyorum. Çünkü ben de hani yazılımcı olduğum için onların nasıl hissettiğimi biliyorum. Ama benim tarafıma bakarsın, evet benim tarafımda çok bir mesai kavramı yok. Ya ben akşam da mesela okuduğum kitaplardan bahsettim. Aslında o kitapları okumak da bir mesai baktığın zaman. Çünkü aha, kendi şirketinin iyiliği için yapıyorsun onları. Kendi keyfin için yapmıyorsun. Yani sürekli kafan aslında yani burayı nasıl iyileştirebiliriz, bunu nasıl yapabiliriz, bak böyle bir sorun vardı, şu kişiye cevap vermem lazım, bununla gidiyor. Bu noktada tabii planlama çok önemli. Ben yazılımcıyken öyle çok iyi planlandığı için bizim şirketteki işler, kendi planımı çok fazla yapan bir insan değildim. Burada tabii mutlaka her günü özellikle planlamak gerekiyor. Planlamayı kaçırdığın zaman, ipin ucu kaçtığı zaman o gün mesela tamamen kaybolabiliyor. Böyle durumlar oluyor. O da mesela benim hani kendi kendimi disiplin etmem gerektiği noktalardan bir tanesi oldu. Şimdi çok daha iyi yani ilk başladığım zamana göre, ama dediğim gibi yani bu geçiş öyle kolay bir geçiş değil. Gerçekten çok farklı bir düşünce yapısına büründüm. Alışıyorum yani, bir sıkıntım yok, şikayetim yok da.
Karşılaştığın peki en büyük sorun neydi? Bir de şeyi merak ediyorum. Hani bu sorun daha çok hani teknik bir sorun muydu, yoksa hani insan ilişkileriyle ilgili bir sorun muydu?
İnsan ilişkileriyle ilgili çok bir problem yaşamadım. Bu işte one on one kültürünü getirmeye çalışıyorum şirkete. Bu birebir görüşmeleri çalışanlarla işte 15 günde bir engeç yapmaya çalışıyorum. Orada mesela çok büyük fayda sağladığımı gördüm yani birebirlerde. Çünkü insanlar da mesela karşılaştıkları sıkıntılara bana anlatınca rahatlıyorlar. Ben de onları çözmek için bir sonraki one on one'a gittiğimizde, bak sen geçen sefer bunlardan şikayet ediyordun, bak bunları bu şekilde çözmeye çalıştık dediğimde onu çok pozitif olarak yansıdığını gördüm işe. Bunu oluşturmaya çalışıyorum mesela. İnsan ilişkilerinde de çok böyle büyük problemler henüz yaşamadım. Ama daha ben de tabii 3 aya yaklaşıyor yani.
Aslında biraz da ben şeyi soruyordum, hani startup olduğu için dışarıyla da görüşüyorsun ya, ekip içinde de değil. Evet. Acaba hani dışarıdaki insanlarla, işte müşterilerle konuşurken ya da işte yatırımcılarla muhtemelen konuşmuşsundur. Onlarla konuşurken.
Yatırımcılarla konuştum. Yatırımcılarla konuşurken aslında çok böyle sohbet muhabbet ortamı oluyor. Amerika'da daha çok yatırımcılarla konuşuyorum. Yatırım alacağımız için değil, ama hani yatırımcılarla sürekli görüşme halinde olmak gerekiyor. Ola ki bir yatırım olursa o ilişkiyi de iyi tutmak gerekiyor. O yüzden mesela havadan sudan falan konuşuyoruz ilk 10-15 dakika yatırımcıyla. Sonra işte şirketle ilgili bazı işte rakamlar vesaire öyle şeyleri soruyor. Hedeflerin nedir? Vizyonun nedir? Onları falan soruyor. Oralarda pek zorlanmadığımı düşünüyorum. Bu fundraising kitabından sonra daha az sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. O bayağı faydalı oldu. Müşterilerle konuşurken de tabii bu müthiş sabır gerektiren bir şey. Çünkü müşteri diyor ki işte sizin sistemde bir problem var, ben lokalimde diyor derliyorum diyor mesela. Sen bakıyorsun adamın projesinde bir problem var. Bunu mesela çok kibar bir şekilde hadi bak gel beraber debug yapalım falan diyorsun. Bakıyorsun bak şurada böyle bir sıkıntı var. Bunu bir çözelim. İşte lokalini çözüyorsun, işte adam pushluyor, şey yapıyor. Hep böyle kibarlıklı, ki zaten yani benim mizacım da öyle olduğu için müşteriye sinirlenecek ya da dayılanacak yok yani. O konuda bir sıkıntı yaşamadım. Bir de mesela sen gerçekten samimi bir şekilde yaklaşırsan müşteriye ve işte senin müşterin olacak kişilere, Bu misliyle karşılık buluyor. Onlar da mesela sana karşı bir ekstra şey hissediyor. Bizim mesela büyük rakiplerimiz de var. Ama o insanların verdiği, o şirketlerin verdiği supportla bizim verdiğimiz support arasında samimiyet açısından fark var. Çünkü biz mesela bize bir problemle geldiklerinde hemen onu çözmeye çalışıyoruz. Durum raporu veriyoruz. İşte bizden kaynaklanan bir şeyse bunu bu şekilde çözeceğiz diyoruz falan. Böyle daha intimate, birebir bir ilişki oluyor. Diğerinde mesela böyle daha böyle customer support desk'le falan görüşüyorlar. Müşteriler.
Size direkt developer'larla görüşüyorlar muhtemelen.
Tabii developer'lar vasıtasıyla görüşüyorlar. Developer diyor ki ya ben bunu yaptım ama bu çalışmadı. Gel beraber bakalım diyorsun. Bu şekilde böyle birebir support veriyoruz. O konuda da yani insanlarla ilgili bir şeyim, sıkıntım olmadı. En büyük sıkıntı işte time management. Çünkü yapılacak çok fazla şey var ve hani zamanı kısıtlı. O kısıtlı zamanda doğru seçmen gerekiyor şeyleri. Bazen elinde olmadan çok vakit kaybediyorsun ve bu asıl yapman gereken işleri de erteliyor. O zaman da mesela biraz geç saatlere kadar falan çalışma durumu söz konusu oluyor. Bu taraflar biraz şey. Ama onun dışındaki her şeyden çok keyif alıyorum. Çünkü aslında daha önce yapmadığım bir sürü şey yapıyorum. Ve bu şeyleri hem bir yandan okuyarak o açığı hani daha önceden bunu denemiş ve kimisinde başarılı, kimisinde başarısız olmuş ve neyin başarılı olduğunu bilen, anlatan insanları dinlemeye çalışıyorum. Bunu yaparken bir yandan da bunları bize uygulamaya çalışıyorum. Bizim çünkü case'imiz birazcık farklı. Yani bizim startup genel halka hitap eden bir ürün değil. Bizim yaptığımız ürün tamamen mobil geliştiricilere yönelik. Yani hem geliştirici dikeyi var hem de onun içerisinde mobil geliştirici dikeyi var. Çok dar bir kitleye hitap eden çok özel bir ürün, spesifik bir ürün. Bunun tabii avantajları var, dezavantajları var. En büyük avantajı işte pazarlama yapmak biraz daha kolay şeye göre, genel bir ürüne göre. Genel ürünlerde mesela bir e-ticaret uygulaması, bir market uygulamasının belki billboardlara falan çıkması gerekiyor çünkü standart altta onun müşterisi. Ama bizde mesela developerların okuduğu, gittiği, takip ettiği yerler var. Ve bunlar aslında sabit yerler. Popüler bloglar, newsletterler vesaire. Mesela bu tarafta mesela marketing tarafında biraz bizim elimiz daha kolaylaşıyor.
Ya da meetuplar. Sen biz kayda başlamadan önce bahsetmiştik. Evet. Belki ona da değinirsin. Kayıttan önce.
Bağla Caddesi'nde developer meetup'ı vardı. Oradaydım. Hatta Apple Store'a çok yakındı. Apple Store'a henüz gidemedim. Yeni Bağla Caddesi Store'unu. Bir kere önünden geçtim sadece açılmadan önce. Evet yani meetup'lar zaten bu işin bir parçası. Bu konuda da biraz hani bahsetmek açıkçası isterim. Ben yani bugün eğer bir mobil geliştirici olarak bir üne sahipsem ki bilmiyorum yani ünlü birisi miyim değil miyim. Bu tamamen benim community işlerimle alakalı. Yani yazdığım kodla değil. Aslında topluluk organize etmeme bağlı olan bir şey. Ve bu topluluklar sayesinde ben bir geliştirici olarak geliştim ve büyüdüm aslında. Ve topluluk kurmak öyle zor bir şey değil. Ben bir gün karar verdim topluluk kurmaya. Ertesi gün dedim ki şu tarihte burada buluşma yapıyorum. Ve öyle başladı her şey. O buluşmaya 40 kişi, 30 kişi geldi Twitter'dan görüp. Sonra 30 kişi bir sonraki etkinliği paylaştı. Bir sonraki etkinlikte 50 kişiydik. Sonra 100 kişiydik derken büyüdü yani. Bazen 100 kişiden sonraki etkinlik 10 kişi oldu. O gün insanın şu oldu, Fenerbahçe'nin maçı oldu falan olabiliyor yani öyle şeyler. Bunlar çok etkiliyor şeyleri ama ben oradaki sunumlardan bir sürü şey öğrendim. Bir sürü yeni insan tanıdım. İnsanlar beni tanıdı. Bu sayede işte yurt dışındaki konferanslara, meetuplara vesaireye gittim. Oradaki yöneticilerle tanıştım. İşte John Sundell falan var mesela bizde. Ben o John Sundell'i Stockholm'de, İsveç'teki meetup'ta tanıdım. iOS meetup'ına gittim İsveç'teki. Yani ufak tefek paralar biriktirerek de bu arada gidebiliyorsun. Yani şimdi tabii euro falan çok uçtu. O zaman öyle değildi dolar euro. Ama bir uçak bileti orada ucuz bir otel, bir hostel falan ayarladın mı iki gün kendini idare ettirebiliyorsun yani biriktirdiğin parayla. Bu şekilde mesela gidip oradaki insanlarla tanışarak ciddi bir network yaptım. O yüzden topluluklar çok önemli. Bir yazılımcı için, tasarımcılar için topluluklar çok önemli. O yüzden topluluk herkes kursun demiyorum. O kolay bir şey değil ama kurmak, başlatmak, büyütmek sandığınız kadar zor değil. Burada böyle sanki biraz reklam gibi olacak ama mesela Community diye bir yazılım var. Onlar da bir startup, bir Türk startup'ı. K ile yazılıyor Community. Onu da paylaşırız linklerde. Orada mesela tek tıkta kendi topluluğunu kurup atıyorum mesela Türkiye'de ben şey görüyorum. İşte Seat Leon topluluğu. Seat'ın Leon modelini sahip insanların kurduğu topluluk var. İşte Mitsubishi Lancer topluluğu mesela. Facebook grupları falan var bunların. Ve bunlar böyle haftalık buluşuyorlar yani. Mitsubishi'leriyle falan geliyorlar.
Aslında çok güzel bir şey abi. Yani burada şey yani. Yani Avrupa'da hani tabii bu tarz topluluklar da var ama işte Avrupa'da, Almanya'da mesela en yaygın şey bu kulüpler mesela işte. Sailing kulübü oluyor, işte futbol kulübü oluyor. Böyle hani kişilerin halı saha maçı yaptı falan, böyle ufak ufak kulüpler oluyor. Ya bunların aslında çok büyük faydası var. Hani birincisi sen dedin mesela kitaplar sayesinde sen aslında başkalarının deneyimlerini öğrenebiliyorsun. Senden belki 100 yıl önce yaşamış ya da işte Marcus Aurelius örneğinde 2000 küsür sene önce yaşamış kişinin hayat deneyimlerinden çok kısa süre içerisinde bir iki saat kitap okuyorsun, öğrenebiliyorsun. Ama bunun dışında işte bu tarz meetup'larda seninle benzer domain üzerinde çalışan, benzer konu üzerinde çalışan insanların deneyimden de faydalanabiliyorsun. Ve bunlar hakikaten inanılmaz bir şekilde ufku iki katına çıkaran deneyimler olabiliyor. Yani sen belki bir konu üzerinde çalışıyorsun, belki onu çok böyle inefficient bir şekilde yapıyorsun ama orada belki bir iki dakikalık bir sohbet ediyorsun meetup'ta, bir konudan bahsediyorsun ve görüyorsun ki aslında o kişinin yaptığı yöntemle yapsan çok daha verimli bir şekilde yapacaksın yaptığın iş her neyse. Onu çok kısa bir sürede çok çabuk bir şekilde o bu tarz meetup'lardan aslında şey yapabiliyorsun. Ben şeyi merak ettim aslında. Yani sen hep developer meetup'larına gidiyordun, muhtemelen bundan sonra artık bu startup meetup'larına işte sürekli her kafanı çevirdiğinde bir co-founder'a denk gelen meetup'lara da gidersin diye tahmin ediyorum.
Ya o tarafa ben hiç girmedim. Yazılımcıyken de pek startup camiasında uzaktım. O yüzden mesela çok böyle founder, co-founder, işte yönetici falan tanıyan birisi değilim açıkçası. Daha kendimi işin mutfağında tutmaya çalıştım. Tabii bundan sonra tabii startup dünyasında olunca gidiyorsun ister istemez. Ama tabii startup olayı gerçekten acılı bir süreç yani. Kolay bir şey değil yani. Küçük bir şirketi belli bir finansal gücü olan, finansal gücü çok büyük olmayan eğer büyük yatırımlar almadıysa bir aslında gemiyi kıyıya yanaştırma işi yani baktığınız zaman. Ve bir sürü problemle karşılaşıyorsun normalde karşılaşmadığın. Böyle işte tabii bu startup meetup'larına genelde şey oluyor işte biz şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle uçtuk, böyle kaçtık. Gerçekte öyle değil yani. Startup'ın içindeki insanlar onun öyle olmadığını biliyor yani.
Ya bana hep şey gibi geliyor abi, sözünü kestim ama hani startup'ta çalışan adamın hani zamanı olmaz gidip orada anlatmaya, muhtemelen kafasında karışacak şey olmaz. Çünkü senle konuşuyoruz sürekli abi, diyorum günün nasıl geçti? Sen biz 10 küsür şeyden bahsediyorsun. Her böyle tık tık birbirinden tamamen farklı konular. Hani arada gidip de sen orada böyle bir süper şeyler yapıyoruz. Yani hani oradaki slide'ı ne ara hazırladın abi? Hani yani ona kadar zamanın var mı? Çünkü sen bir yandan da customer support'luk yapıyorsun.
Tabii. Mesela benim şu an öyle bir meetup'ta sunum yapacak şeyim yok. Hatta Jared Spool böyle bir tane tweet atmıştı. Bu user experience tasarımcısı bir adam var. İşte iyi tasarımcılar böyle Twitter'da sürekli ahkam kesmez takılmaz. Çünkü çok meşguldürler falan gibi bir laf etti. Sonra o adamı linçlediler, ayrı mesele de. Sen bize haylaz mı diyorsun falan diye. Neyse. Evet ya, o konuda haklısın. Yani ben çok böyle yani sosyal aktivitem de işte meetuplara gitmek falan kaldı yani. İşte bir yarın Dune'a gideceğim sinemaya. Onun dışında öyle çok bir sosyal şeyim kalmadı. Mesela yazılımcıyken 5'te mesai bitiyordu ve ondan sonra akşam yatana kadar çok rahat bir şekilde istediğimi yapıyordum. Oyun falan oynuyordum, işte kitap okuyordum vesaire. Şu an mesela kitap okumak bile benim için sadece işte metro ile falan gitmeye çalışıyorum gideceğim yerleri ki o arada kitap okuyabileyim yani, orada bir vakit kalsın bana. Arabayla falan gitmiyorum bir yere. Böyle yani işte çok farklı bir disiplin, zor yani startup işi gerçekten zor. İşin içine girince insan anlıyor. Ama bir o kadar da insanı geliştiren, seni öldürmeyen şey güçlendirir lafından çıkarak. Gerçekten güçlendiren, değiştiren, çok şey öğreten bir süreç. O yüzden şu an benim için gayet keyifli gidiyor diyebilirim.
Peki ben belki şeyden de son olarak sorayım. Şu anki durumunuz nasıl? Bilmiyorum bahsedebilir misin bunları ama bahsedebileceğin şeyler varsa bahset. Yani hani global ölçekte aslında rekabet ediyorsunuz büyük şeylerle. İşte
Evet.
bilmiyorum hani seed yatırım var mı? Ya da işte şirket şu anda nasıl işliyor yani finansal açıdan ya da işte büyük markalar var mı? Belki ismini söyleyebilirsin ya da söyleyemezsin ama hani belki dinleyenler arasında da varsa eğer servisi kullanmak isteyen hani onların da ilgisini çeker muhtemelen eğer büyük markalar genelde öyle oluyor bu tarz servislerde birkaç büyük marka kullanmaya başladıktan sonra hani o markanın rakipleri bile direkt benzer servis kullanmaya geçiyor. O yüzden belki bilmiyorum bazı rakamlar ya da işte markalar paylaşabilir misin ya da kısaca durumu özet geçebilir misin? Nasıl gidiyor işler?
Evet tabii. Büyük markalar var ama ismini henüz açıklayamam ama yakında açıklayacağız. Daha anlaşma sürecinde olduğumuz büyük markalar da var. Bunlar genellikle gerçi Türkiye'deki yani tabii ki globale hizmet veren ama yani Türkiye'deki markalar. Ama globale tabii ki de yani bizim asıl hedefimiz işte Amerika, Avrupa pazarında asıl büyümek. O tarafta da onunla ilgili çalışmalarımız var. İşte bir marketing planımız var. Daha yürürlüğe koymadık ama çok yakın zamanda başlayacağız. Bu şekilde işte büyümeye çalışacağız. Onun dışında finansal tarafta bir sıkıntımız yok şu an. Ama bir yatırım sürecine de çıkacağız sene sonuna doğru. Biz daha hiç seed yatırım bile almamışız. Tamamen self-funded bir startup'ız. Böyle olursa belki bir seed yatırım seri A ona göre bakarız.
Bilmiyorum. Dinleyenler arasında var mıdır yatırımcı? Olur da varsa.
Yani tabii şey gibi konuştum sanki o hani bakarız derken hani işte kafamıza göre falan değil. Yani bir net bir planımız var ama işte biz bu tabii planı sadece VC'lere anlatıyoruz. Ama böyle net bir şeyimiz var yani gitmek istediğimiz bir yön var. Ürünü ne hale getirmek istediğimizi de birçok iyi biliyoruz. O konuda güvenimiz de tam. Rakiplerin de durumunu biliyoruz. Gerçi yatırımcılar hep soruyorlar yani rakiplerinizin durumu nedir vesaire gibisinde. Onlar biliyorlar zaten de ne olduğunu rakiplerin durumunu. Bildikleri için
Siz
de
biliyor
soruyorlar.
musunuz? Siz
Biz de
biliyor musunuz
biliyoruz.
onların
Biliyoruz,
bildiğini?
biliyoruz.
Ondan soruyorlar muhtemelen.
Onların, tabii onların bildiğini biliyoruz. Onu da gösteriyoruz zaten kendilerine. Bizim daha farklı bir yapımız var. Biz bir no-ops tool'uz. Yani normalde DevOps bilmesi gerekiyor. Her ne kadar şey olsa da CI/CD'yi kuracak ve kullanacak kişilerin biraz DevOps bilgisi olması gerekiyor. Biz bu DevOps bilgisi olmayacak şekilde bir app yapmaya çalışıyoruz. Burada bir Apple mantığını aslında benimsemeye çalışıyoruz. Apple nasıl? Aslında Apple'ın uygulamalarında şöyle bir şey var. Sen uygulamayı basic bir şekilde çok güzel kullanabiliyorsun. Feature'lar falan müthiş çalışıyor ama ayarlara girdiğin zaman advanced bir sürü şey yapabiliyorsun. Yani bir iceberg gibi bir görünen tarafı var buzdağının. Orası birçok kullanıcının aslında gördüğü ve kullandığı yer ama altında derin bir advanced şeyler var. Mesela Apple'ın Final Cut'ını falan kullanırsan iMovie'ye çok benziyor Final Cut. Aslında arayüz çok basit. Ama işte kısa yollar, yukarıdaki menülere falan girdin mi aslında Final Cut'ın çok fazla özelliği var. Aynı Logic'te böyle.
Benzer şekilde iPhone'daki kamera uygulaması da öyle. Sen genelde sadece kamera uygulamasını açıyorsun ama ayarlara girdiğinde orada işte bütün kaç FPS'te videoyu çekmek istiyorsun, işte bir sürü ızgara falan göstereyim mi falan bir sürü orada ayar var aslında senin çekeceğin fotoğrafı
Bir
ya
de
da
işte
işte.
ekrana iki defa basıp mesela yukarı aşağı kaydırırsan parmağını exposure'ı falan arttırıp kısıyor öyle
Aynen.
trikler var. İşte bunlar hep işte advanced user'ı yönelik hitap edip basic user'ı da kaçırmam adına yapılan şeyler. Biz de biraz aslında bu tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Tamamen drag and drop bir UI ile mesela bütün pipeline'ı kurabiliyor kullanıcı. Hiç bir satır kod yazmadan bütün pipeline'ı hiç dokunmadan kurabiliyor. Yani bizim de güçlü olduğumuz taraf bu. Biz daha o tarafa doğru yönelmeye çalışıyoruz. Kendimizi böyle konumlandırdık. Bakalım zaman gösterecek.
Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Bu yatırım mevzusu aslında son zamanlarda baya benim dikkat ettiğim bir şey. Görüyorum sürekli. Baya özellikle Amerika'da bu işte seed yatırımı artık şeyden böyle A serisi yatırım genelde böyle seed yatırım olur. Sonra A serisi, B serisi, C serisi diye gider yatırımlar. Artık hani ondan bile çok fazla olmaya başlamış. Artık piyasada muhtemelen çok para var. Çok fazla yatırım yapılıyor. Geçen ben şeyi gördüm, bu Almanya Berlin merkezli bir startup var, Gorillas diye. Aslında bizim Türkiye'deki Getir'in aynısı. Hı-hı. Aynı mantığı.
Türkler kurmuş onu da galiba.
Aynen, onların kurucuları da Türkler. Yani geçen 2 gün 3 gün önce gördüm, 1 milyar dolar yatırım aldılar. Yani inanılmaz bir para.
1 milyar dolar yatırım aldılar, 1 milyar dolar değerlemeyle mi yatırım aldılar?
Yok, direkt 1 milyar dolar yatırım aldılar. Yani nasıl hani mi? Ya işte abi, o yüzden diyorum artık öyle bir noktaya gelmiş ki piyasa, özellikle bu işte 15 dakikada servis şeyi, muhtemelen biliyorsun ben baktım getirdi aslında 1.2 milyar mı o civarda totalde ama yatırım almış. O birkaç seride aldı aslında getir yatırım ama evet. İşte bu Gorillas son yatırımı 1 milyar dolar almış. Hani çılgın paralar ama işte genelde bu tarz startuplar, çünkü çok inovatif bir şey değil aslında yaptıkları. Ve markete oynuyorlar. Bu tarz startuplarda genelde işte marketi domine etmek için çalışıyorlar. Ve bu yatırımcılardan aldıkları parayı da yakıyorlar aslında. İşte tabii. Kullanıcılara sürekli indirim veren. Hani getir sana neden sürekli işte 20 lira atıyorum bir indirim veriyor. Bunun nedeni seni oraya bir şekilde bağlamak, pazar payını kapmak. Pazar payını da kapınca ne olacak? Öteki startuplar. Çünkü bir sürü rakip var aslında şu anda Almanya'da. Zaten şeyde de Türkiye'de de getirden sonra Yemek Sepeti de bana bir diye başlatmıştı. Evet. Onların parası biten, onların yatırımcısının parası bitene kadar bu şekilde devam ediyorlar. Aslında şöyle bir örnek vereyim ben. Almanya'da Flash & Post diye bir servis vardı. Hala var aslında. Bunlar abi şey yapıyor, sana kasayla içecek getiriyor evine. Şimdi biz bilmiyorum, Türkiye'de genelde tek tek alırsın bir şeyler, işte atıyorum 2 bira alıyorsan ya da 2 bira alırsın ya da işte kola alıyorsan 2 kola 3 kola alırsın. Öyle adetle alırsın ama işte Almanya'da uygun fiyatlı olduğu için bu tarz şeyler kasayla alıyorsun genelde. İşte kasa bir alıyorsun, bir kasa kola alıyorsun falan şeklinde. Bu servis de işte evine kasa olarak içecek getiriyor. Ben bunu kullanıyordum önceden. O da bayağı yani kullanışlıydı, işte yarım saat içerisinde ya da 45 dakika içerisinde mi ne getiriyordu. Ondan sonra abi Dr. Oetker markası var biliyorsun. Onlar işte Durst Express diye bir tane işte susuzluk demek. Öyle bir Flash'ın posta, Flash'ın da şişe demek. Öyle bir onlar da rakip şey kurdular. Ondan sonra abi baktılar ya bunlar deli gibi para yakıyorlar her ikisi de. Günün sonunda abi şey oldu. Dr. Oetker gidip Flash'ın postu satın aldı 1 milyar dolara. Ondan sonra kendi servisinin adını değiştirdi. Flash'ın postu yaptı. 2-3 hafta sonra bir baktım abi. Benim sürekli sipariş verdiğim şeyler hiç fiyatı değişmeyen. Enflasyon da yok zaten hani. Şeyde bir baktım %20-25 artmaya başladı. Hani şeyde bu tarz startuplarda genelde olay bu şekilde oluyor. Yani yatırımcıdan çılgın para alıyorlar, o parayı yakıyorlar kullanıcıları çekmek için. Diğer startupların parası bitene kadar bunlar devam ediyor. Günün sonunda onların artık bir süre sonra parası olmayınca bunlar çekiliyor. Bütün pazar bir oyuncuya kalıyor ya da iki oyuncuya kalıyor. Onlar da artık fiyatları yükseltiyorlar. Benzer şey şeyde de olmuştu aslında, bu Uber, Lyft şeyinde de oldu. Şu anda ben okuyorum sürekli, Uber'in fiyatı taksi fiyatından daha fazla olmaya başlamış Amerika'da. Ne oldu artık? İşte artık şey olmadı. Rekabet şeyini geçtiler. Artık para yakıyorlar. Bilmiyorum, belki onu da okumuşsun. Her ride'da aslında belirli para kaybediyorlarmış. Kar evet. Etmiyorlar hala. Yani hani bu startup şeyleri bayağı farklı ama sizin olayınız bayağı bunlardan değişik. Çünkü siz orada inovatif bir şey yapıyorsunuz. Hani bu işte gig ekonomi dediğimiz şeyden kıyasla yaptığınız şey bir değer getiriyor. O yüzden bu tarz para yakma gibi bir şeyiniz olmuyor. Onun yerine muhtemelen aldığınız parayla da ekibe yatırım, teknolojiye yatırım şeklinde. Bilmiyorum henüz planınızı yaptınız mı, ilerleyecek
evet,
diye düşünüyorum.
Yani bu DevOps deniyor buna. Developer Operations olarak geçiyor. Yazılımcı operasyonları sektörü. Çok hızlı büyüyen bir sektör. Yatırımların yazılım tarafında, yatırımların bu kadar artmasının sebebi de bu. Pandemiyle beraber çok hızlı bir dijitalleşme var. Ve artık herkes işte bir mobil uygulamamız olsun, bir web sitemiz olsun vesaire, buna kasıyorlar. Ve mobil uygulama geliştirirken de CI/CD, az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı çok önemli. Çok kritik bir nokta oynuyor. İşte bu tarz böyle DevOps pazarı 2026 yılında 18 milyar dolar mı öyle bir hacme ulaşacakmış yani oraya dönen para. Şu an herkes de bu sektöre giriyor. Apple da girdi CICD içine. Xcode Cloud'la. Apple giriyor, Microsoft'un var ürünü, Google'ın var vesaire. Hani bu büyük firmalar bile bu işe giriyorlarsa, ki Apple firma satın alarak girdi. Bodybuild'u aldılar da girdiler. Bu kadar firma bu işin içerisine giriyorsa, bu demek ki aslında böyle bir ihtiyaç var pazarda demek. Biz de işte bu pazarda multi platform olarak yer edinmeye çalışıyoruz.
Çok da pahalı bir servis değil hatırladığım kadarıyla, sen bahsetmiştin. Yani
şimdi şöyle, bireysel bir geliştirici ücretsiz bir hesap açıp, ücretsiz hesabımız var bizim. Hobi projelerini, küçük projelerini çok rahatlıkla CI/CD süreçlerine dahil edebilir. Hatta takımlar bile küçük projelerini şey yapabilir, ama işte starter pakette, ücretsiz pakette şey yok. Takım elemanı eklemek yok, yani bir tane sadece user olabiliyor. Sonra developer paketi var, orada $40. Bu arada tabii şundan bahsederim, biz sadece bir yazılım servisi değiliz. Bu sonuçta derlemeyi yapan bilgisayarlar var arkada. Mac'ler ve Ubuntu bilgisayarlar var, PC'ler var. Biz bunları cloud'da kiralıyoruz ve gerçek bir makinede derleniyor sizin projeleriniz. O yüzden bunun bir hardware kostu var. Biz aslında sanal bir yazılımdan oluşan bir ürün değiliz. Bizim donanım tarafımız da var. O yüzden de fiyatlar zaten böyle. $40'lık paket var ki o bayağı hani küçük takımlar için gayet ideal, developerlar için de, ciddi developerlar için de çok ideal bir paket. Bir de professional paketimiz var. Professional paket zaten 25 kişiye kadar alıyor. 25 kişiye kadar olan takımlar için ideal. Çok fazla epi olan, işte ajans falan olabilir. Birden fazla müşterisi olan. En sonunda enterprise var, yani professional'a yetmiyorsa enterprise pakete geçebiliyorlar. Enterprise pakette ihtiyaca göre bir standart şeyimiz var, fiyatlandırmamız var. İhtiyaç arttıkça ona göre de fiyat değişiyor. İşte şu an açıklayamadığım mesela büyük oyuncular çok büyük ihtiyaçları oluyor. Onlara özel sistemler kuruyoruz. Böyle yani. Tabii daha bir sürü yeni şeyler gelecek. Senenin sonuna kadar şu an üzerine çalıştığımız çok fazla şey var. Güzel özellik var. Bakalım. Senenin sonuna doğru göreceğiz.
Süper. Muhtemelen biz 3 ya da 6 ay sonra tekrardan konuşuruz işte. O zaman neredeydik, şimdi neredesin? Ya da neler öğrendin bu 3 ya da işte 6 ay içerisinde? Kesinlikle. Muhtemelen inanılmaz deneyimler olacaktır diye düşünüyorum.
Ben yine kitap tavsiyesinde bulunayım. Hep yapıyorum zaten. Burada da bayağı tavsiye ettik gerçi de. Bir de şeyi okudum ben. Making of a Manager diye bir kitap var. Julie Zhu'nun. Bu Facebook'ta yani VP of Design. Evet, bu kadın normal bir tasarımcıyken bir gün bunu çağırıyor müdür odaya. Diyor ki bundan sonra sen tasarımcıların hepsinin başındasın, müdürsün ya, müdüresin. Ondan sonra bütün takıma söylüyorlar. İşte kadın bir günde müdür oluyor ve daha önce hiç tecrübesi yok, yani yöneticilik tecrübesi yok. Sonra VP of Design'a kadar da çıkıyor. Yani zaman içerisinde birkaç senede Facebook'ta en üst noktaya çıkıyor. Zuckerberg'in bir altı onun olduğu nokta. İşte oradaki o yaşadığı problemleri falan anlattığı bir kitap. Yani neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı, neyi öyle yapmamalıydı. Bunlardan bahsettiği bir kitap. Onu da tavsiye ederim. Onun da bayağı faydası oldu.
Biz muhtemelen iki bölüm içerisinde tavsiye etmiştik bunu. Bir
Rıza
ve Ufuk'la yaptığımız bahsetmiştik. Bir de sen okumaya başladığında muhtemelen bahsetmiştik. Tekrardan bahsetmiş olalım. Güzel kitapları biz birkaç sefer bahsediyoruz aslında ki. Hani hakikaten yani hani şiddetle tavsiye edilir dediğimiz kitaplar bunlar. Yani hayatınıza gerçekten katkı sağlayacağını düşündüğümüz kitaplar. O yüzden birkaç sefer bahsediyoruz.
Ya ben web sitem için böyle şiddetle tavsiye ettiğim ve okuyup çok beğendiğim kitapları listelediğim bir arayüz yapmıştım. Ama onu yayına almadım. Bazı eksiklikleri vardı. Aslında böyle bir hafta sonu falan bir vakit bulabilirsem onu yayına almak istiyorum açıkçası.
Güzel fikir aslında. Onu ben de yapayım ya.
Sizin CEO da yapıyor sanırım, böyle tavsiye kitapları var sitesinde. Sizin kim ya, yapıyor? Stripe'ınki mi yapıyor?
Stripe'ınki yapıyor. O da bayağı okuduğu bütün kitapları şey yapıyor orada. Çok onun da çok güzel bir web sayfası var. Ben çok seviyorum. Yani orada sadece blog yazısı yok. Başka şeyler de var. Bir sayfa vardı. Bunu şeyleri yazmıştı. Kaç günde yapıldı? Mesela işte iPod'un ilk şeyinden, ilk fikrinden release edilmesine kadar. Çok kısa bir süre aslında. Aynı yıl içerisinde hallediyor, yapıyorlarmış. Geçenlerde bu iPod'un 20. yılı oldu. Onu şey yapıyorlar, Tony Fadell o bir şeyine interview'ünde bahsetmiş, onu okudum. Hani çok onları böyle yazmış işte Amerika'da işte şu proje atıyorum, Manhattan projesi şu kadar sürede oldu. Çünkü biz genelde şikayetçi oluyoruz, bazı projeler hiç bitmiyor ya işte.
Evet.
Berlin'deki havaalanı projesi falan gibi sonsuz projeler oluyor, sonsuz süren. Aynen onun şeyini de paylaşalım, blogunu da paylaşalım. Ben de yapayım ya, aslında çok güzel fikir. Çünkü bana da genelde oluyor hangi kitapları okuyalım tavsiyesi.
Evet.
Blogda öyle bir sayfa olması güzel olur.
Yapacağım.
Bilmiyorum, senin daha çok bahsetmek istediğin bir şey var mı? Ama yoksa yavaştan belki kapatabiliriz.
Yok, yarın Dune'u seyredeceğim için heyecanlıyım. Onun dışında başka da bir şeyim yok bu aralar. Dediğim gibi eğlence şeyim yok.
Dune'u ben de seyredeceğim bu arada. Pazar günü bileti aldık. O benimki de sabah. Pazar seçtik işte kalabalık olmasın falan diye hem de. Sabah da aynı şekilde. Pazar günü sabah 10'da kim kalkar sinemaya gider de düğün seyreder diye düşünüp.
Ben de yarın sabah gideceğim.
Aynen.
İlk seans.
Muhtemelen bir sonraki bölümde konuşuruz, değerlendirmeyi yaparız spoiler vermeden.
Ben fragman bile seyretmedim öyle söyleyeyim yani. Fragmanları çıktı filmin. Ben filmin neye benzediğini bilmiyorum. Bir iki tane fotoğraf gördüm sadece. Bir de posterini gördüm filmin. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum film hakkında. Casting'i falan biliyorum tabii de.
Sen kitaplarını bakalım. Okumuş muydun?
Ben birinci kitabını okudum. İkinci kitabında ilk yarısını okudum. Mesih.
Bakalım. Seversen muhtemelen ben başlarım yine geliyor.
Anlatırım, onun da çok ilginç hikayesi var. Dune'u adam neden yazmış falan. Onları bir,
o zaman bir sonraki bölümde konuşuruz.
Kesinlikle.
Konuşuruz.
Güzel hikayeler var orada.
O zaman yavaştan kapatayım ben. Kapatmadan önce gene bir hatırlatma yapayım. Eğer bizi uzun süredir dinliyorsanız, beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın. Bize ne kadar çok kişi dinlerse biz o kadar çok mutlu oluyoruz. Bize sürekli mailler geliyor. Biz mailleri okudukça da mutlu oluyoruz. Hani insanların hayatına dokunmak.
Evet, cevap veremediklerim var. Bunu dinliyorlarsa cevap vereceğim. Belki bu yayınlanmadan cevap vermiş olurum yani. O hepsini okuduğumu bilsinler ama. Hepsini tek tek okuyorum.
Aynen. Seyfettin paylaşıyor da benimle. O yüzden paylaşmayı unutmayın. Apple Podcast üzerinden puan verip yorum yazmayı da unutmayın. Bakıyoruz hepsine sürekli. O zaman biz 21. bölümde Co-Founder hayatı konusunu konuştuk. Okuduğumuz kitaplardan bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.